Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz veremden konuşacağız. Bir dönem artık tamamen silindi denilen ama şimdi yeniden dikkat çekmeye başlayan dönem dizilerinin ince hastalığı, vazgeçilmez aşk acısına eşlik eden yine vazgeçilmez tablo. Nasıl tanımlarsınız veremi genel Osmanlı coğrafyası için? Ölümcül bir hastalık
mıdır? Bizim çocukluğumuzda verem korkutucu bir hastalıktı. Kanser vardı fakat yaygın değildi veya en azından bilinmiyordu. Zaten benim çocukluğumda kanserin tedavisi yoktu. Neredeyse hiçbir ilacı yoktu. Kanser hastaları kendilerine biçilen ömrü tamamlarlardı. Ve ekseriya kanser hastalarını zaten başka hastalıklara benzetirlerdi. Mesela akciğer kanserini verem zannederlerdi. Akciğer kanseri olan hastaların çoğu sanatoryumlarda yatardı. Bu sonradan yani 70'lerden sonra bu iş iyice ayrıldı. Benim çocukluğumda verem ciddiyeti olan bir hastalıktı. Veremden ölenleri duyardık. Fakat eskisi kadar değil. Eskiler daha fazla dramatik anlatırlardı veremle olan irtibatlarını. Eskiden verem girdiği kimseyi öldürüyor. Çok az kişi bundan kurtuluyor. Ve verem umumiyetle genç hastalığı, zengin hastalığı, melankolik bir hastalık. Çok genç yaşta teşhis edilirse, özür dilerim, çok erken teşhis edilirse bakımla
çok iyi bir bakım gerekiyor değil mi? O yüzden zengin hastalığı deniyor.
Evet, zengin hastalığı deniyor. Evet. Şimdi verem aşısı olduk biz. Verem savaş haftaları yapılırdı. Ciddi bir meseleydi verem. Benim çocukluğumda sıtma ve verem hala sıtma Anadolu'da. Verem her yerde ciddiyetini muhafaza eden hastalıklardı. Bunlar 80'den sonra Türkiye'nin artık bir refahının artmasıyla ve teknolojinin ciddi manada inkişaf etmesiyle, gelişmesiyle ortadan kalktı her ikisi de. Ama dediğiniz gibi son zamanlarda tekrar bunun hortladığını, eskiden öyle derlerdi, verem hortlamış, sıtma hortlamış diye bunu duyardık. Çok eskilerde veba gibi sari hastalıklar varmış. Onlar mesela kalmamıştı. Kolera gibi, tifo gibi hastalıkları daha ziyade Arap memleketlerinde sıcakta oraya gidip gelen hacılar ve tüccarlar vasıtasıyla teşekkür ettiğini duyardık kolera vakası. Hı hı. Güney vilayetlerinde tek tük rastlanırdı kolera ve tifo vakasına. Ama verem dediğim gibi ciddiyeti olan bir hastalıktı. Hala da öyle. Şimdi Osmanlı coğrafyasında verem en yaygın ve en ölümcül hastalıktır. Pek çok ölümler,
özellikle çocuk ve erken yaş ölümlerinin,
erken yaş ölümleri, füceten ölümler oranlı değil ama, yani yaşlıların ölümü değil ama erken ölümler çoğu veremden oluyor. Bu veremin enteresan enstantaneleri var eski cemiyetimizde. Verem hastası oluyor ve ömür boyu bu hastalığı çekiyor. Hı hı. Kendisini çok iyi koruyarak, bakımla veremli olarak yıllarca yaşayan ve yaşlılığında vefat eden insanlar var. Hı hı. Bunlar muhtemelen artık vücutta bir mukavemet hasıl ediyor. Tamamen iyileşmiyor ama geçmiyor da. Zatüreden umumiyetle zaten vereme dönüş çok rastlanan bir hadise. Eskiden bilhassa esarette kalanlar veya soğuk sıcak dengesinin fazla olmadığı yerlerde yaşayanlarda zatüre ve onun arkasından verem vakası görülürdü. Zatüre eğer tedavi edilmezse umumiyetle vereme dönüşürdü. Ve pek çok verem hastasının mazisinde bir esaret hatırası vardı. Sibirya esareti. Hmm. Sibirya esaretinden
alışık
sonra
olmadığı ortam.
Alışık olmadığı bir ortamda hastalanmış, ciddi tedavi görmemiş ve o vereme çevirmiş. Ondan sonra zaten onlar da çok yaşlı diyemeyeceğimiz yaşlarda, ihtiyar diyemeyeceğimiz yaşlarda hayata veda ettiler. Fakat veremin enteresan bir başka görüntüsü var. O da melankolik, nevrastenik, depresif tiplerde rastlanmasıdır. Umumiyetle bir kara sevda, eskilerin kara sevda
çekenler
dedikleri, yani sevip de kavuşamayanların yakalandığı bir hastalıktır. Bu muhtemelen insanı yemeden iç, bunun yani izahını şöyle yapıyorlar. Bu insanı yemeden içmeden kesiyor. Yeme içme olmayınca insanın bünyesi zayıf düşüyor. Bir de genetik yatkınlığı varsa verem mikrobu da zaten bol miktarda, eskilerin tabiriyle
mevzul bulunan bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalık olması tabii ciddi anlamda.
Girip çıktığı yerlerden ona intikal ediyor. Zaten umumiyetle eskiden onu bilirlerdi ve verem hastasını ayırırlardı. Yani evde ayrı bir odada ayrı kaplarla onu yaşatırlardı. Hatta verem hastası bundan üzülürdü de yani interne edilmesinden dolayı. Bazıları da hiç buna emniyet vermezlerdi ve ondan sonra bütün ev halkı sırayla o vereme yakalanırdı. Bilhassa çocukları uzaklaştırırlardı. Hatırlıyorum çocukluğumda evde verem vakası olduğu zaman küçük çocukları başka evlere gönderdiklerini hatırlıyorum.
Hı hı.
Bir sene bazen 6 ay çocukların tabii uzaklaştığı, orada tahsil gördüğünü hatırlıyorum.
Tedavisi mesela, zor bir hastalık.
Mesela büyük anneannem verem olduğu zaman babaannemin yanına geliyor. Halam o zaman küçük, halamı dayısının yanına gönderiyorlar. Bir sene orada kalıyor yani verem bir aileye olmamak için.
Ama enteresan bir düzen ve hiç kimse buna karşı koymuyor
evet,
yani.
Hayat sizi belli şeylere uymaya
neden
mecbur ediyor.
Neden böyle diye sormuyor. Çocuk da sormuyor, ona bakan da sormuyor.
Hayat,
hastaya bakan
can,
da sormuyor.
Can tatlı. Hayat yaşamak her şeye rağmen çok güzel. İnsanlar yaşayabilmek için nelere katlanıyorlar. Bu veremin tabii dramatik bir hastalık ve neticede ölüme yol açıyor ve verem vakalarının ekserisi ölümle neticeleniyor. Fakat edebiyatımızda ciddi bir yeri vardır. Biraz evvel arz ettiğim gibi kara sevda çekenlerin çoğu vereme yakalanırlar. Bu hanım olsun erkek olsun fark etmez. Veremin tasviri de zaten halsizlik, iştahsızlık. Onu aşka bağlarlar. Kimseyle görüşmeme, dinlenme, istirahat etme derken öksürme ve nihayet kan tükürme.
Mendildeki o kırmızı iz
artık hastanın dönüşü olmayan bir yola girdiğini gösteriyor. Ne yapılsa çaresiz. Bazısı zaten veremi bir nevi intihar vasıtası olarak görmüştür. Yani sevdim alamadım, dünya bana dar oldu, öleyim de kurtulayım, ölümüm de benim bu aşkımı tescilleyen bir hastalık olsun. Belki aşık olduğum kimse veya benim aşkıma, maşukuma kavuşmama engel olanlar benim bu halimi görerek belki vicdan azabı duyarlar.
Son bir intikam.
Evet, ben ölürüm ama hiç değilse bu da onlara bir vicdan azabı olur. Böyle bir havası da vardır veremin. Daha ziyade vereme yakalananlar belki iyileşmek istemezler ama ailesi onların iyileşmesini ister. Senatoryumlar çok meşhurdur. Bu Avrupa'da da böyle, sadece bize mahsus değil, bizde de öyle. Hastalananların mutlaka bir senatoryuma kaldırıldığını biliyoruz. Bizde adalardaki senatoryum
devlet
zaten İstanbul'da.
Devlet mi sağlar bu bakımı yoksa paralı mıdır?
Bu senatoryumlar devletin açmış olduğu verem hastaneleriydi. Osmanlı Devleti'nin son zamanında devlet bu veremle mücadele etme zımnında çok hizmetler yapmıştır. Cumhuriyet devrine intikal eden o verem savaş haftaları Osmanlı'dan intikal etmiş bir mücadelenin neticesidir. Bilhassa Sultan Hamit zamanında Osmanlı Devleti'ndeki ölümlerin çoğu sari hastalıklardan olduğu için bu sari hastalıkların yani salgın hastalıkların önlenmesi için ciddi müesseseler kurulmuş, hastaneler kurulmuş. Doktorlar bu cihette, bu yönde ihtisas yapmaya sevk edilmiş ve bilhassa verem başta olmak üzere sıtma ve diğer sari hastalıklarla mücadele istenmiş. Hatta 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusunun en büyük düşmanı olarak sari hastalıklar veriliyor ama ciddi bir şekilde de bununla mücadele edilmiştir. İşte bu senatoryumlar, bu edebiyat eserlerinde verem olan gencin dinlenmek üzere gittiği yerdir. Ve buradaki temiz hava, bakım bu kişinin iyileşmesine vesile olabilir. Genç bir bünye, hastalığın erken teşhisi buna vesiledir. Dediğiniz gibi zengin hastalığıdır çünkü verem ciddi bir perhiz gerektirir. Kuvvetli gıdalar yemesi lazım. O da ayrı bir dramatiktir. Fakir bir ailenin çocuğu eğer vereme yakalanmışsa zar zor vizita ücretini ödedikleri doktor onlara çok kuvvetli beslenmesi gerektiğini, hı-hı, devamlı et yemesi gerektiğini tavsiye eder. Aile çaresiz birbirine bakar. Çünkü onların böyle iyi bir bakımı sağlama imkanları yoktur. Bu ise göz göre göre ölüm demektir. Onun için verem, teverrüm, eskiden böyle bu da kullanılır. Teverrüm, vereme yakalanma demek. İnce hastalık.
Şimdi.
Bu tabir de halk arasında çok kullanılırdı.
Erkek olursa verem olur da kadın olursa ince hastalık olur.
Hanımlara ince hastalık evet derler. Evet, ince hastalık. Zaten hastalık mahiyeti gereği ince, zarif bir hastalıktır.
İnceltir galiba
İnceltir
insanları
biraz. Zaten onun için söylenmiş. Evet. Onun için zayıflattığından dolayı söylenmiş. Hı-hı. Fakat bir de böyle bir kinaye vardır. Yani evet, daha ziyade narin, zarif kimseler yani sevdim alamadımlar bu hastalığa yakalandığı için.
Evet. Şimdi Anadolu coğrafyası için, İstanbul için, büyük şehirler için verem ölüm sebepleri arasında belki ilk sırada yer alıyor. Çocuk ve genç ölümlerinde öyle. Bununla beraber tedavisi masraflı ve uzun süren bir, evet, hastalıktan bahsediyoruz. Teşhis aldıktan sonra da insanların diyelim ki çocukları, eşleri, gelinleri, kardeşleri uzun bir süre çok iyi bakılması gerekiyor. Bu da her zaman dediğiniz gibi imkan sağlanamayacak bir durum olabiliyor.
Tabii, hanedanın birinci ırsi hastalığıdır. Pek çok hanedan mensubu veremden ölmüştür. Bilhassa Sultan II. Mahmut verem hastasıydı. Padişah olduğu halde biraz da tabii yaşadığı streslerin de çok, çok stresli bir hayatı vardır. Sultan II. Mahmut Osmanlı padişahları içinde belki bir Sultan Vahidettin kadar stresli bir hayat yaşamış bir kimsedir. Genç yaşta ölümden kurtulmuş, çok sistemli bir şekilde kaçmış saraydan. Darbeciler sarayı basmışlar. Genç şehzadeyi öldürmek istemişler. Şehzadenin hanımı büyük bir fedakarlık göstererek mangalı darbecilerin üzerine savurmuş. Toz duman içinde kalınca ortalık, darbeciler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Sultan Mahmut o zaman şehzade kaçarak kurtulmuş ve birkaç gün kendini gizlemiş. Ortalık yatıştıktan sonra ortaya çıkmış. Böyle bir hayat yaşamış. Ondan sonra Yeniçerilerin baskısı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Mısır valisinin isyanı derken, Rus harbi derken çok stresli bir hayat ve veremden vefat etmiştir. Kızlarından ve oğullarından da çoğu verem hastasıdır. Sultan Abdülmecit, büyük oğlu, çok genç yaşta tahta çıkmış ve çok genç yaşta veremden vefat etmiştir. 20 yıl padişahlığı var. 22-16 yaşında çıktığına göre 38 yaşında verem hastalığından ölmüştür. Ve Topkapı Sarayı'nı terk etme sebebi de gene veremdir. Sultan Abdülmecit, tamamı Topkapı Sarayı'nda oturmuş ama sıkça Topkapı Sarayı'nı uzakta geçirmiştir günlerini.
Daha nemli ve
çok
güneş
rutubetli, çok rutubetli bir saraydır. Bir de yangınlar ve zelzeleler sebebiyle ve sarayın nüfusunun artması eksilmesi sebebiyle yerli yersiz, zamanlı zamansız, birbirine uyan uymayan ilavelerle Topkapı Sarayı içinde yaşanılamayacak bir kompleks haline almıştır. Dünya saraylarının içinde belki en kötü mimariye sahip olandır. Plan olarak söylüyorum, bir saraydır. Çok odaları karanlıktır, ışık görmez ve rutubetlidir. Zaten İstanbul'da birinci katta oturmak, Topkapı Sarayı bir ve ikinci kat üzerine kuruludur. Çok risklidir. Sarayburnu zaten İstanbul'un en rutubetli yeridir. Çünkü orada boğaz döner. Üç taraftan denize maruz kalmıştır. Ve bundan dolayı ciddi bir rutubet vardır. Sultan Mecid, biz burayı terk etmediğimiz müddetçe hanedanımız yok olmaya mahkumdur demiş. Ve Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırarak oraya taşınmıştır. Dolmabahçe Sarayı Topkapı Sarayı ihtişamlı değildir ama hiç değilse daha sıhhi ve daha konforlu
bir... Toplu bir yer olduğu için daha kolay ısınıyor,
evet,
muhtemelen.
Bir de böyle bir sebebi vardır. Sultan Mahmud'un kızları, Sultan Mecid'in kızlarından pek çoğu veremden ölmüştür. Hanedan çizelgesine baktığınız zaman bir küçükken ölen çok sayıda şehzade vardır. Çünkü o zaman çocuk ölümleri çok fazlaydı. Bundan saray da masum kalamamıştır. Yani o da bu furyada çok evladını kaybetmiştir. Yetişen 20 yaşını bulan, 25 yaşını bulan pek çok sultan, mesela Beyice Sultan, Sultan Abdülmecid'in kızı, Refia Sultan, bunların hepsi veremden vefat etmiştir. Sultan Abdülmecid veremden vefat etmiştir.
Sultan... Demek ki beslenme ikinci planda bu noktada.
Evet, demek ki bünyenin yatkınlığı, evet, çok mühim ve üzüntü çok mühimdir. Bunların yani stresli hayat ve genetik yatkınlık ön planda. Sultan Abdülhamit'in bu kötü genetik miras sebebiyle fevkalade dikkatli davrandığı, Dolmabahçe'de oturmayıp Yıldız Sarayı'nda oturduğu, sıhhatine çok dikkat ettiği, gıdasına çok dikkat ettiği ve en çok rutubetten korkarım, rutubet insanı mahveder dediği, hatta ayakkabılarının topuğunu bile yüksek ve topukla taban kısmının arasını hava alacak şekilde açık yaptırdığı anlatılıyor. Yani bu rutubetten korunmak için. Ve o da belki uzun yaşamış ama kronik bronşit, arkasından zatüreyle hayatını kaybetmiştir. Korktuğu başına gelmiş. Evet. Çünkü Beylerbeyi Sarayı çok rutubetli bir saraydır. Orada ikamete tabi tutulmuştu.
Yani, son dönemde zaten artık hani sağlıklı biri bile olsa, yatkınlığı olmasa bile.
Zaten yaşlıydı. Bir de başına gelenlerden sonra zaten onun belki o yaşta zatüreden ölmesi normaldir. Yaşlılar umumiyetle zaten zatüreden ölüyorlar. Ama genç şehzadelerin ve sultanların çoğu bu verem denilen illetle dünyadan, evet, ayrılmışlardır. Osmanlı Sarayı'nda da verem ciddi bir tehdit ve çok sayıda hanedan mensubunu, azasını alıp götüren bir tırpan olmuştur.
Mücadelenin bu kadar keskin yapılmasının sebeplerinden biri de bu belki. Tabii. Yani bu kadar kendilerinden,
ateş her yere düşüyor. Evet.
Biliyor, evet, olmaları.
Lokal bir problem değildir verem. Yani belli bir yerde çıkmış, belli bir yeri tehdit eden bir hastalık değildir. Yani lepra gibi bir, cüzzam gibi bir lokal hastalık değildir. Memleketin tamamında, Rumeli'den Arabistan'a kadar, Anadolu'da saraydan fakir halka kadar herkesin şikayet ettiği bir hastalıktır. Zaman içinde işte Sultanahmet'in aldığı tedbirlerle temizlik, bayındırlık, hijyene dikkat etme, mektepler, insanların tenvir edilmesi, aydınlatılması gibi sebeplerle yavaş yavaş verem azalmış ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında tamamen ortadan kalkmıştır.
Şimdi tabii belki kahvaltı sofrasında olanlar var, bu konuyu açmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Osmanlı'da sadece bu sebeple, yani belki de verem ve onun gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için insanların tükürüklerinin üzerine kireç döken, bundan evet, sorumlu vakıflar var.
Efendim, belediye nizamnamesi vardır ki dünyanın bilinen ilk belediye nizamnamesidir. Sultan Fatih devrinde çıkarılmış ama sistematik olarak Sultan II. Bayezid devrinde tatbik edilmiştir. 15. asır olduğuna göre yaklaşık 500 sene evveline ait. Bu belediye nizamnamesinde sokağa tükürme yasaktır. Sokağa tükürenlere ceza vardır. Sokağa tükürüldüğü zaman da mutlaka üzerine kireç bulunamıyorsa toprak örtülmesi emredilmiştir. Bununla alakalı bir vazifeli vardır. Ayrıca belli şehirlerde sokağa tükürenlerin tükürüklerinin temizlenmesi veya başka pisliklerin temizlenmesi için hususi vazifeliler vazifelendirilmiş ve bunun için vakıflar kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin çok enteresan vakıflardan bir tanesi de budur.
Evet, şimdi dediğim gibi hani belki sadece üzerinin örtülmesi değil, işlemin yapılmaması için de çaba harcamış ama neden bilmiyorum, orada çok da başarılı olmamışız.
Olunmuyor, kolay bir şey değil. Karantinaya çok ehemmiyet verilmiş öteden beri. Karantina bilhassa limandan gelişlerde karantinaya dikkat edilmiş. Çünkü karayolu çok kullanılmaz, liman çok kullanılırdı. Ve buradan gelenler umumiyetle yabancılardır. Yabancılardan bu hastalık gelebiliyor. Mesela esir pazarında gelen cariyeler mutlaka önceden muayene edilmiş. Veremli olanlar ayrılarak, tecrit edilerek tedavilerine ehemmiyet verilmiştir. Yurt dışından gelen eşyanın tebhirhane gibi denilen yerlerde buharla dezenfekte edildiğini biliyoruz. Mesela Üsküdar'da Rumi Mehmet Paşa Camii'nin arkasında Osmanlılardan kalma bir tebhirhane vardı.
Ne enteresan.
Evet. Yakın zamana kadar da çalışıyordu tebhirhane. Buhurdan gelir, buhurlama. Yani buharlama demek.
Şimdi tabii bunları bilmeyenler için aslında başka günlerde konuşacağımız başlıklardan biri, bu kadar güçlü bir sistemin nasıl çöktüğü.
Evet, işte her kemalin bir zevali var. Camilerde, tekkelerde buhur yakılır. Böyle buhurdanlıklar, buhurdanlar vardır biliyorsunuz. Elle tutulur yukarıdan veya alttan tutulur.
Ne yakılır içinde daha
i̇çinde
çok?
Öd ağacı, sandal ağacı çörek gibi güzel kokulu ağaçların kabukları yakılır. Bunu bulamayanlar çörek otu veya kedi dili denilen ve bahçelerde çok yetişen nazara, büyüye, sihire faydalı olduğu da düşünülen bir kuru ot kurutulur, o yakılır. Bunun kokusu tabii ki sandal ağacı ve öd ağacı kadar güzel değildir. Onun için içinde çok hafif parfüm de atılır. Bu aynı zamanda hem havanın güzel kokmasını temin eder, hem bir ruhaniyet hasıl eder. Ama esas maksadı da kalabalık yerlerde, cami gibi topluluklarda mikrobu izale etmektir. Çünkü teşhis
böyle
edilmiştir.
Böyle bir görevi evet, var mıdır? Mesela çörek otunun, sandal ağacının mikrop öldürücü, mikrop kırıcı özelliği.
Tabii ki. Güzel kokunun tıbbı nebevi de vardır. Mikropları öldürücü veya mikropları kaçırıcı rolü olduğu tabipler tarafından ispatlanmış. Hazreti Peygamber biliyorsunuz kokuyu çok severmiş. Bana güzel koku sevdirildi diyor ve tavsiye ediyor. Güzel koku kullanmak sadece temizlik, nezafet, metroseksüellik icabı değildir. Aynı zamanda güzel koku kullanmanın sıhhi faydaları da vardır. İşte bu meclislerdeki buhurlar da bu güzel koku oradaki mikrobun izalesini yok etmez ama oradan uzaklaştırır. Bir nevi ne kadar olur ama hiç yoktan iyidir. Bir tedbir olarak
kalabalık
tatbik edilmiştir.
Evet,
çok ciddi alınmıştır bu. Ve bunu bilirler yani. Sadece güzel koku için sallamaz onu.
Evlerde de.
Evlerde mutlaka yapılır. Yani eve gelen giden olduğu zaman mutlaka yapılır. Birisi geldiği zaman hatta derlerdi, nazarı varsa çıksın ama sadece nazar değil. Yani dışarıdan gelen kimse de eğer ona zarar vermeyen ama eve zarar verecek bir mikrop varsa bu buhur yakılarak da o mikrobun da o evden kaçması temin edilir.
Şimdi artık buhurdanlar yok evlerde.
Yok evlerde, birkaç evde ben süs olarak görüyorum. Buhur yakan yok.
Tütsüler var uzun uzun böyle
Hindistan
ama.
İşi tütsüler var ama onlar da bir gene bir şeydir, hiç yoktan iyidir ama onlar tabii buhurların yerini tutmuyor.
Aynı görevi yerine getirmiyor.
Evet.
Tabii bu noktada toplumsal bir bilinç sağlanması açısından önemli adımlar atıldığını söylediniz. Hala kutladığımız Veremle Savaş Haftası, ki verem tehdidini yitirmiş olmasına rağmen biz haftayı kutlamaya devam ediyoruz. Bu da Osmanlı mirası
Osmanlı mirasıdır, evet. Yani bu hiçbir hastalık yok olmaz. Bazı hastalıklar evet tarihte yok oluyor ama bu yok olmak demek değil. Az görülüyor ama müsait bir ortam bulduğu zaman onun tekrar ortaya çıkmayacağı söylenemez. Hele ki verem diğer hastalıklar gibi veba gibi falan değil. Onun anladığım kadarıyla çok daha kolay çoğalması ihtimali var. Onun için mücadelesi de daha şiddetli ve ağır olmuş.
Bulaş yolları çok kolay.
Çok kolay, evet.
Yani havayla bulaşıyor olması, öksürük ve partiküllerle bulaşıyor olması tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Gerçi doktor değiliz biz ama gene de etrafınızda iştahsızlık gibi, yüksek ateş gibi, solunum yolu problemleri gibi sıkıntılar varsa çocuklarınızı ya da bu belirtileri gördüğünüz kişiyi vakit kaybetmeden bir doktora götürmenizi tavsiye ediyoruz.
Bir de eski terbiyede, yani Türk İslam terbiyesinde hasta olanların veya hastalık ihtimali olanların cemiyete ve cemaate karışmaması da bir adetti. Yani hastalık emaresi görenler aman ben gelmeyeyim, kendimi iyi hissetmiyorum, belki hastayımdır size de bulaştırırım diye düşünürlerdi. Yine aksırırken, öksürürken ağzın kapatılmasının emredilmesi de İslamiyet'te boşuna değildir. Bunlar belli bir hijyen muhafazası için emredilmiştir.
Çok teşekkür ederim bu hafta için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.